Kitap Dünyası. Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası başlıyor.
Efendim hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Yine bir Kitap Dünyası programıyla tekrar birlikteyiz. Ve yine Erkam Radyosu'ndan dinlediğiniz, tanıdığınız, kitaplarını okuduğunuz ve ülkemizin farklı sosyal, kültürel alanlarında önemli hizmetleri olan muhterem bir hocamızla birlikteyiz. Ben sizlerin adına, kendilerine, bizleri kabul ettiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Muhterem Nurettin Yıldız hocamız. Hocam hoş geldiniz ve hoş bulduk aynı zamanda.
Hoş buldum, hoş geldiniz, hoş buldum.
İnşallah. Nurettin Yıldız hocamızı Erkam Radyo mikrofonlarından dinliyorsunuz kıymetli dinleyenler. Tabii ondan da önce kitaplarını, Tahlil Yayınlarından telif etmiş olduğu kitapları ve Sosyal Doku Derneği aracılığıyla farklı sivil toplum örgütleri, kuruluşları aracılığıyla ülkemizde, İstanbul'umuzda ve farklı şehirlerde yapmış olduğu faaliyetleri de biliyoruz, takip ediyoruz. Tabii bütün bunları bir Kitap Dünyası programında konuşmak şüphesiz ki mümkün değil ama biz yine hem muhterem hocamızı biraz daha yakından tanıma adına ve özellikle programımızın da ismine uygun olan Kitap Dünyası ve kitapları ile ilgili Türkiye'deki kitap dünyasına bakışını, düşüncelerini inşallah bu program vesilesiyle öğrenmiş olacağız. Bu programda en azından kısa vadeli hedefimiz bu. İnşallah ümit ederiz ki daha sonraki zamanlarda hocamızla yine farklı alanlarda sohbetlerimiz, programlarımız olur. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz programımıza. Kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Nurettin Yıldız hocamızı şöyle kısaca özetle kendi ağzından dinleyenlerimize tanıtmak istersek neler söylersiniz? Böyle bir giriş yapalım inşallah.
Adet nerede ve ne zaman doğduğunu söylemekle başlamayı gerektiriyor. 1960 Trabzon Of doğumluyum. 4 yaşında 1964 yılında İstanbul'a hicret etti babam. Allah babamdan razı olsun. Şimdi bu son zamanda kendisinden öğrendim. Babam beni alim olarak yetiştiririm. Başka alternatifim olmaz. Bu görevde bu çocuğu istediğim gibi okutamam diye bu sebeple hicret etmiş İstanbul'a. Babam kendisi Kur'an muallimidir. Yüzlerce hafız yetiştirmiş birisidir. Kendisi de zaten 8 yaşında Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezber okumuş.
Hayatta babanız?
Babam yaşıyor.
Cenab-ı Hak hayırlı ömürler versin.
80 yaşında yaşıyor şu anda elhamdülillah. Rahatsız ama yaşıyor. 4 yaşında Allah babamdan razı olsun beni hafızlığa başlatmış. Dolayısıyla kitap programındayız ya. Evet. Kitapla bağlantım 4 yaşında başlıyor. Ama kitapların anası kitapla başlamış oldum. Elhamdülillah. Babam başlattı daha doğrusu. Hakikati öyle söyleyelim. Şu anda 54 yaşındayım. Rabbime hamdü senalar olsun. Dinimize hizmetle meşgul olmayı Rabbim nasip etti. İnşallah nimet olarak şükrünü de yerine getirmeyi muvaffak kılar bizim. Bu gördüğünüz kütüphanede oturuyorum, çalışıyorum. İnsanların sorularına cevaplar veriyorum, kitap okuyorum. Bir şeyler yazmaya çalışıyorum, konuşmaya çalışıyorum. Ama kitapla bağlantım konuşulacaksa 1964 yılında 4 yaşındayken bir Mart ayında Elif Cüz'ünden başladığım günle başlamak gerekiyor herhalde.
Evet. Şimdi biraz böyle Nurettin Yıldız hocamızın bahsettiğiniz yıllara, hatta gençlik yıllarına da gitmiş olalım inşallah. Hafızlığı çok erken yaşta tamamlıyorsunuz. 10 yaşından tamamlamış oluyorsunuz. Bu belki de, belki değil, şüphesiz öyle.
Burada isterseniz Türkçeyi tam yapalım. Tamamlama değil de tamamlattırma diyelim. Babam tamamlattı.
Evet.
Babam benim gibi çalıştı ya da benim yerime çalıştı adeta. 7-8 yaşında bir çocuk olarak oyun zannettim. Onunla oynadım herhalde ben. Yani babamın himmeti, babamın heyecanı, büyük umutları Allah'ın nimetine dönüştü. yoksa ben, yani şöyle anlaşılıyor da onu tasdik etmek istiyorum. Hı hı. Yani 5 yaşında karar verdim mükemmel hafız olmaya, işte 7 yaşında bitirmeye karar verdim. Böyle abur cubur bir laf gibi çıkmasın ağzımdan. Babamın planı, babamın temennisi, sabahlara kadar duası ile olduysa Allah'ın izniyle.
Burada şunu da anlıyoruz hocam, valideynlerin evlatları üzerindeki yönlendirmelerinin ne kadar önemli olduğunu da anlamış oluyoruz.
Yönlendirme yani. Ve o yönlendirmede samimiyet.
Samimiyet, evet.
Yani Meryem gibi adayıp artist gibi yaşattıktan sonra o Meryem olmuyor. Evet. Adadığına muvafık. Mesela müsaade ederseniz ben babamın da rahmet görmesine vesile olsun İnşallah. Yaşarken ve ölürken diye zikredeyim. Benim babamın bulunduğu yerle amcam vardı. Amcamın evi arasında herhalde 250 metre var veya yok. Yanı başımızdaydı. İstanbul'a yeni gelmiştik gurbet olarak. Annemin doğru dürüst tenceresi de yoktu yemek yapmak için. Yani fakr-ı zaruret içinde bir aile olduğumuz halde. Amcam İstanbul'da yerleşmiş bir insandı. Babam ne kendisi gider ne beni amcama gönderirdi. Amcamın evinde radyo vardı. Pilli bir radyosu vardı amcamın. Yani ben gider merak ederim radyo ne olsa bir şey diye. O meraktan o gün ders çalışamam diye büyük amcam yani babamın abisi olduğu halde amcama, diğer akrabalara belli mesafeler koydu. Kardeşlerim de hafızdır, kız kardeşlerim. Onlar yetişirken de aynısını yaptı. Yani temenni edip kenara çekilmedi, Allah razı olsun. Temenni etti, temennisinin gerektirdiğini zannettiği bütün faturaları da ödedi. Yoksa benim irademe, benim gayretime kalsaydı herhalde Elif Cüz'ünde biterdi o macera.
Farklı olurdu, evet. İstanbul'a geldikten sonra, tabii biz sizinle ilgili biraz da böyle kitaplarınızda gerçi hani hayat biyografiniz ifade edilirken bunlar yazılmıyor ama babanız sizin medresede okumanızı.
Kendisinde, babam medrese okudu. Kendisinde medresesi vardı zaten.
Evet, kendisinde okumanızı istiyor ama herhalde siz İmam Hatip'e, yani Gazi Osman Paşa İmam Hatip'e.
O çok zaman sonra. Abi ben Gazi Osman Paşa İmam Hatip'e 14 yaşında gittim. 14 yaşında gittik. Yani İmam Hatip'ten önce bizim yani hafızlığım bitmişti. Nurliza bana ezberletmişti babam. Yani ben İmam Hatip Lisesi'ne gittiğim zaman alim olmak için altyapımı oluşturmuştu.
Birçok ilmi okumuştunuz yani.
Yani Arapça vermemişti bana. Arapçayı başlatmaya, Arapçaya da engel ilkokul oldu. Ben ilkokulu merak ettim nasıl bir şey diye. Böyle bir kaçıp 1,5 senede bir ilkokul okumuştum var korsan olarak. Babam da şeriat lisanını bilmeden Latinceyi bilmeyi bir tür küfran-ı nimet olarak gördü. Yani gözlerimin Latin alfabesini görmemesini istiyordu.
Ne kadar büyük bir hassasiyet değil mi hocam? Yani
hassasiyetin üstünde bir şey.
Evet.
Yani çok cazip bir örnek vereyim. Bir yerde bunu zikrettim de insanlar abartıyorsun dedi. Eskiden kese kağıdı diye bir şey vardı.
Evet.
Yani poşet yoktu.
Evet, evet.
Gazete kağıtlarından 1 kiloluk, 2 kiloluk poşetçikler yapılıyor.
Yani marketten aldığınız, dükkandan aldığınız şeyleri içine koymak için yapılan.
Bilhassa
pazarlarda evet.
Konurdu, manavlarda. Evet. Yani 1 kilo domates ona konurdu. Dolayısıyla o zamanın meşhur bol satan gazetelerinden yapılırdı bunlar. Babam pazardan gelirdi. Perşembe günleri pazardı mahallemizde. Pazardan gelirdi. Annemden bir leğen isterdi. Kapının önüne o leğen konurdu. Poşet diyorum işte.
Kese
kağıtlarından domates ne aldıysa onu dökerdi. Onları 40 parça yapardı ben görmeyeyim diye. Ya da kardeşlerim de. Kardeşlerim daha sonra geldiler. Görmeyelim, gazete kağıdı görmeyelim. Latince resim vesairesi görmeyelim diye yırtar, çöpe atar. Bizim evimizde o gazeteler görünmezdi. Sadece bugün ve sabah gazeteleri, o zamanki Mehmet Şevki Teygin'in çıkardığı gazeteleri alır. Onları da işte Şule Yükselşenler'in yazılarını takip etmek için filan alırdı. Onlar gene bizim eve gelmezdi. Onları bir yerde saklardı. Onları da meşgul oluruz onlarla, ders çalışmayız diye düşünürdü. Yani babamın çok büyük niyeti vardı. Pedagojisi öyle büyük değildi. Pedagojik bir bilgisi yoktu. Dağ gibi bir, Uhud Dağı gibi samimi niyeti vardı. Hafızlık ve Kur'an'a hizmet etmek. Başka bir kültür, anlayış bir şeysi yok. Her şeyini ona feda etmiş. iyi bir saat ustasıydı babam.
Aynı zamanda. Evet.
Aynı zamanda değil, saat ustasıydı zamanında. Geçimini onunla temin ediyordu. Hocası, insanlar elif cüzü bilmediği bir şehirde yaşıyoruz. Sen nasıl saatle meşgul oluyorsun? Seni Allah doyurur, kapat o dükkanı dedi. Ve babam bir söz üzerine dükkanını kapattı. Saatçılık mesleğini kapattı ve tedrisat yapmaya başladı. İlk talebesi de o medresede ben oldum böylece.
Evet. Şimdi tabii bir o zamanki ilim anlayışına, işte büyüklerimizin, hocalarımızın, yani evladının zihni bulanır diye hani kese kağıtlarını işte yok eden bir düşünce tarzı. Bir de şimdiki
ailece televizyon seyreden anlayış.
Şimdi buradan nasıl ilim adamı çıkacak hocam? Yani bu ortamdan ilim adamı nasıl çıkacak?
İşte ayet-i cellede ne buyurur Allah-u Teala? Siz değişmedikçe Allah değiştirmez bir şeyi. Yani biz değiştik. Kese kağıdından televizyona biz geçtiğimiz için Allah-u Teala da elimizdeki nimetleri aldı. Şimdi kütüphaneler, imam hatip liseleri, medreseler, Kur'an kursları, neredeyse hafız olmayana 40 sopa vuracaklar. O hale gelindi.
Evet.
Ama Kur'an'la yatıp Kur'an'la kalkan, derdi Kur'an olan, ahiret için yaşayan alim ve insan aranıyor. İşte babam oydu, ben de buyum. Yani bundan daha kötü örnek olmaz herhalde. Ya da iyi bir laboratuvar arıyorsanız işte o baba, işte oğlu. Yani ola ola biz böyle olduk. Kaldı ki babam kendisi böyle çok uzun yıllar medreselerde kalma fırsatı bulamamış. Meşhur Aşık Kutlu Hoca Efendi'nin talebesidir. Bir de Dursun Efendi vardır. Şimdi Trabzon'un Hayrat ilçesinde kalır. Bu iki zatın yetiştirdiği bir, yani alet ilimlerini Dursun Efendi'den okumuş. Hafızlık ve Kur'an ilimlerini de Aşık Kutlu Hoca Efendi'den okumuş. Yani karınlarının aç olduğu dönemlerde annesi ona bir çuvalın içine, şu küçük çuvalın içine kuru mısır ekmekleri koy, 15 gün onlarla idare edecek şekilde giderlermiş ders okumaya. Yani roman olarak yazılsa roman olması bile bıktırıcı olacak kadar bir hayatı yaşayarak ilim elde etmişler. Bir gün bir örnek vereyim.
Buyurun.
Eğer vaktimiz müsaitse. Bir gün büyük bir Kur'an kursu açılışı vardı. İstanbul'da böyle 4-5 yıldızlı otel deniyor ya, 5 yıldızlı otel, 7 katlı bir bina falan böyle. Babam da davetliydi. Beraber gittik. Babam böyle bir göründü orada, hadi gidelim dedi. Geri geldik. Dedim ki baba, herhalde sen beğenmedin. Görmüyor musun millet orada ne hayranlıklar gösterdiler filan. Allahu Ekber, tekbir getirildi. Yani ne kadar modern bina filan. Böyle bir iç geçirdikten sonra dedi ki, benim bildiğim dedi, hazineler mağaralarda olur, otellerde olmaz dedi.
Evet.
Bu sözü hiç unuttum. Gitgide içime oturdu bu söz. Evet. Kendisi hakikaten mağara şartlarında okumuş. Bildiğimiz mağara yani. Meşhur bu yasaklı yılların enkazının bulunduğu zamanlar. Yani o mağara şartlarından, ki babamın hafızlık yaptığı yer falan duruyor hala. Ben onları fotoğrafladım. Şimdi turist ziyareti için bile kullanılmayacak yerler mesela. O şartlardan ne alimler yetiştirdi. Mesela Kur'an alfabesinin, ezanın yasak olduğu bir dönemde düşünebiliyor musunuz? Ne kadar alimler yetişti. Ümmet genciyle, ihtiyarıyla, toplum olarak o alimlere sarıldı. Evet. Şimdi onlar ekol oldular.
Evet.
Yani şucu bucu diye zikrediliyor ama her neyse bir ekol oldular. Allah onlara rahmet eylesin. Şimdi bu kadar teknoloji imkanları elimizde, bir tuş binlerce kitap yapar mı ya? Ahir zaman bu işte.
Evet.
Bir tuşa basıyorsun, binlerce kitabı önüne çıkarıyor. Ama ümmetin eteklerine yapışacağı alim sorunu yaşıyoruz.
Evet.
Okumuşumuz çok, peşinden gidilecek. Yani hadis-i şerif ne diyor? Bakıldığında Allah'ı hatırlatan. Çok okumuştan söz etmiyor.
Tabii.
Bakıldığında Allah'ı hatırlatan, Ebu Hanife gibi rahmetullahi aleyh, siyasetinden, ticaretinden, ziraatinden, yeryüzüne Allah'ın hidayet olarak indirdiği dini bütün kapsamlılığıyla anlayan ve anlatabilen alim sıkıntısı çekiliyor. Demek ki onlar o zamanın işte despot jandarmayla Kur'an elif cüzlerini toplayan devlet idaresinin imtihanına tabi tutuldular. Biz de bolluk imtihanına tabi tutulduk. Çok anlattım. Babamın bir hatırası var. Kitap dünyasında müsaade ederseniz onu da anlatayım.
Hocam, zevkle dinliyoruz.
Babam Dursun Efendi bahsettiğim. Çalekli Dursun Efendi diye meşhurdur. Of diyarında. Ondan alet ilimleri okuyacak İşte 12 yaşlarında, 13 yaşlarında bir çocuk, babası götürmüş, teslim etmiş. Emsile okumayı kararlaştırmışlar. Hı hı. Bizim köyümüz Hamzalı diye bir köy, babamın köyü yani. Hoca Efendi'nin köyü Çalak diye bir köy, 5 kilometre. Bir de Mapsino diye bir köy var. Bu meşhur İsmail Han'ın Mahmud Efendi,
evet,
Sallallahu Hazretleri'nin olduğu köy. O da üçüncü bir ayak gibi. O da 5 kilometre. Bu üç köy birbirine 5'er kilometreler böyle. Çalak denen yere gitmiş babam. Emsile okuyacak. Kitap bul kendine demişler. Nereden kitap bulacak? Ayakkabı vermemiş ki babası, bir de kitap. Zaten paran olsa da nereden alacaksın emsile kitabı? Demiş ki Halim Efendi diye birisi var. Mapsino'da. Bu Halim Efendi'de bir tane kitap var. Emsile kitabı. Git ondan oku. Al gel kitabı yani. Hı-hı. Emanet al. Hı-hı. Bu yürüyerek bir dağdan, üç dağ bunlar. Hı-hı. Her dağ, Karadeniz'de her dağın başındadır bir köy.
Evet.
Ya da her dağın başında bir köy vardır. Atlamış oradan Halim Efendi'ye gitmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Efendi amca demiş. Bizim Karadeniz lehçesi. Efendi, hı-hı, amca buyur oğlum demiş. Ben Dursun Efendi'den, hocamdan emsile okuyacağım. Sende emsile kitabı varmış. Onu bana bir aylığına emanet verir misin demiş. Oğlum demiş, onu her isteyene verseydim şimdi bende o kitap olmazdı demiş. Çok meraklıysan ilme gelir burada okursun, hmm, gidersin demiş. Yani,
evet,
gidecek ders çalışacak orada, hocasına gidecek okuyacak, eve geri gelecek.
Evet.
Emsile bildiğiniz bir kitaptır.
Tabii, tabii.
Yani nihayetinde 10 sayfalık bir forma, hmm, kadar bir kitap. Hmm. Peki amca demiş, kitabı vermiyor, ilimde okuması gerekiyor. Allah hizmet için adam seçecek ya, yani kadere yazılmış. Köyünden gidiyor Çalak denen köye. Oradan 5 kilometre öbür tarafa gidiyor.
Hı hı.
Bir saat orada çalışıyor. Bir saat sonra evine geliyor. Tuttuğu notlarla gidiyor, evet, öbür gün ders veriyor. Hala o Arapça ile yaşıyor ya, babam. Mesela, evet, biraz önce sizinle Hiyal-ü Müddin'i konuştuk, hı hı, ya. 3-4 defa devretmiş Hiyal-ü Müddin'i baba o Arapça ile. Evet. Yani o Nasara, Yansur'u, Nasran 15 kilometreye mal oluyor. Evet. Öbür gün fiili muzariye geçiyorlar, 15 kilometreye mal oluyor. Yokluk ve bir de Allah böyle imtihan etmeyi murad ediyor. Bir de çok enteresan, not defteri nerede bulmuş? Bilin bakalım, haydi bilmece. Evet. Şimdi bizim karalama kağıtlarımız, evet, nüfus kağıdından daha değerli o zamanlar.
Tabii.
Nerede bulmuş? Mısır yaprağını kurutuyor, taşla eziyor, ütülüyor, Allah onu, Allah, sobanın kenarında notlarını ona yazıyorlar.
Ya.
Mısır yaprağı.
Evet.
Onu da annesi verirse, çünkü inek yiyeceği o.
Ya,
yani ondan da, evet, bir el araban yok senin.
Tabii.
5-10 tane kaçırıyor ahırdan, kenardan, ineğin yiyeceğinden. Böyle bir zaman ama,
evet,
benim kütüphanemi babam görüyor, hayretle bakıyor. Ne yapacaksın bu kadar kitap diyor. Çünkü o bir emsileyi emanet okuyacağı bir dünyadan Rabbine kavuşacağı ilimleri bulmuş.
Hı hı.
Biz angar dolusu kitapla hala nerede olduğumuzu tespit edemediysek, mesele demek ki bereket meselesi.
Evet, niyet ve bereket yani.
Özellikle iyi, babamı teşhir etmek için söylemiyorum, ama çok iyi bildiğim örnekle, yani birinden duydum filan, hatırat kitabında okuduğum, tabii, şeyler değil bunlar. Yani babamın hatırası bir yaşıyor bu insan.
Hem hocanız hem babanız. Yani
mesela, hem babam zaman, hem hocam. Hala babam gazetenin kenarında böyle bir 1,5 santimlik bir boşluk olur ya.
Hı hı.
Gazete, bildiğimiz gazete, hı hı, kenarında mesela, kitabın da kenarında olur.
Evet.
Onu makasıyla keser, not tutarız diye bekletir onu hala.
Evet.
Biz gazeteyi okuduktan sonra çöpe atıyoruz.
Gazete değil, bir sürü kağıt hani.
Yani babamın okuduğu kitaplar kenarı doldurulmuştur. Boş olmasın, hı hı, kenar. Çünkü defter sokun. Kapağına mesela, hatıratının kapağına yazmış kitabın. Başka boş kağıt bulamamış.
Bulamamış, evet.
Bu sebeple biz belki de jandarma görmedik, niye Kur'an okuyorsun diye. Ama herhalde jandarmadan beter bir bolluk gördük.
Öyle.
Ve bunun da bir imtihan çeşidi olduğunu anlayana kadar da nesil gitti elden.
Evet.
Kitap gitti daha doğrusu.
Evet hocam, şimdi Allah razı olsun, sohbet böyle tatlı tatlı devam ediyor. Şimdi biraz daha sizin eğitim hayatınızın üniversite ve Mekke, daha doğrusu Ümmül Kura'da okuma yıllarınızı kısaca böyle bir özetleyebilirsek. Yani şunu da biz
biliyor. Bana dersleri özetlettirmeyeceksin değil
yok,
mi?
Yok estağfurullah, dersler
aman
değil.
Aman, yani.
Yani bir ilim yolcusunun hani, evet, örnek olması noktasında bir İmam Hatip'e gelmeden, daha İmam Hatip'e başlamadan birçok Arapça kitabı okumuş, tahsil etmiş ve İmam Hatip yıllarında da bildiğimiz kadarıyla ilk tercümelerinizi yaptığınız yıllar.
Dergilerden tercüme, El-Müştemâ.
Yani Arapça tercüme yapıyordunuz.
İmam Hatip'te Arapçam, yani o İmam Hatip şartlarına göre diyelim, böyle normal standartlarda değil. Talebe şartlarında çok iyiydi Arapçam. Celaleyn'i çok rahat okuyordum.
Evet.
Celaleyn diye meşhur bir tefsir var. Yani hocalarım beni çok seviyorlardı. Bir de hocalarım, Allah onlardan razı olsun, teşvikçi oldular bana. Akşam gidip soru sorunca cevap verdiler. Bir daha okuyayım sana bunu dediler. Ve ben İmam Hatip Lisesi'nde Suudi Arabistan Mekke Üniversitesi'ne gittiğimde Suriyeli olduğumu zannettirecek kadar Arapça öğrenmiştim.
Evet.
Bekir Topaloğlu ve Hayrettin Karaman Hoca'nın Metinler isimli bir kitabından Arapça öğrendim ben. İlk Arapçam odur. İmam Hatip'te öğrendiğim Arapçayla, o zaman Yeni Devir gazetesi vardı, oraya tercümeler yapıyordum, Milli Gazete'ye tercümeler yapıyordum. Suudi Arabistan'a 83 yılının Kasım ayında gittiğimde bir komisyonla imtihanı almışlardı düzey belirlemek için. O imtihanda sen Suriyelisin dediler bana. Değilim dedim, Suriyelisin, yok değilsin, Hataylı mısın diye. Arapçamın yani bir Arap Arapçası olduğunu zannettiler. Mükemmelliğimi anlatmak için haşa söylemiyorum. Yani Rabbim öyle bir kapı açtı bana. O kapı bana yardım etti. Arapçayı çok sevdim. Yani Arapçayı cihat kabul ettim kendim için.
Evet.
Babamın tabi teşviki bu. Yani babamın Latince düşmanı olması Rabbimin benim önüme çıkardığı bir nimetti. Yani iki şey babadan bize kalma. Birincisi ümmeti Muhammed'in hilafetinin düşmanı olan isimleri adıyla hala anmamıştır 80 yaşında bir insan.
Ne büyük bir hassasiyet değil mi hocam? Yani hakikaten.
Filanca mel'un demez. İşte ahbes diye bir kelime söyler. O kelimeden kimi kastettiği, o yani ağırlığına göre hangisini kastettiği anlaşılır. İsmini anmaz. Latince'nin böyle bir görüntü vermesi, işte kese kağıdına varınca kadar hala öyledir ama. Hala o hassasiyeti vardır. Yani Osmanlıca da olsa Türkçe bir kitabı Arapça bir kitabın, Osmanlıca bir kitabın üstüne koymaz mesela.
Evet.
Dil zevki, dil hassasiyeti, kendi Arapçası böyle ahım şahım bir Suriyeli Arapçası kadar da değil. Çünkü dediğim şartlarda 10 kilometre giderek bir emsili okumuş birisi. Ama kendini lügatsız, sözlüksüz bütün meraciğini, İncil'i, İhya-ül Müddin'i zevkli okuyor. Babamın o bana intikal ettirdiği şey hafızlıktan sonra bana verdiği en büyük nimet, yani dil hassasiyeti. Ben Arapça için yaratıldım gibi bir duygu vardı içimde. O zevk öğrenmeme yardım etti. Zekamdan çok zevkten istifade ettim. Yani inşallah Rabbim riya kabul etmez. 7 sene Mekke'de kaldım. Mekke'deki kütüphanenin fıkıh, hadis ve siyaset koridorlarının tamamını taradım. Evet. Mekke'deki bütün kütüphanelerin. Yani giriyordum kütüphanelere. Önce siyaset, işte siyasetle ilgili, İslam siyasetiyle ilgili yazılmış kitapları tarıyordum. Hoşuma gidenleri hemen alıyordum. Bütün kütüphanelerin kartları vardı bende. Alıyordum, götürüyordum. Okuyup geri götürüyordum. 5-10 arkadaşımın kartı bendeydi. Yani benim karta 5 kitap veriyorlardı. Arkadaşlarımın kartlarını da taşıyordum. Onlar kullanmıyorlardı kitaplarını. Sonra fıkıh bölümüne geçiyordum. Sonra hadis bölümüne geçiyordum. Ama bunların hepsi deyim yerimde ise emzik gibi ağzıma konmuş bir Arapça zevkinden kaynaklandı.
Evet.
Bir tür emzik gibiydi. Bu sebeple babama çok büyük minnetim var. Ve sabaha kadar benim okumam için, alim olmam için uykusuz kalıp dua eden anneme büyük minnetim var. Yani benim çalışıp da becerdiğim bir şeyden çok babamın projeleri ve annemin duaları.
Şimdi hocam birinci bölümün son sorusu. İnşallah ikinci bölüme geçeceğiz birazdan. Marmara İlahiyat'a başladınız değil mi?
Marmara İlahiyat'a 1982'de Gazi Osman Paşa İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. 1982'de ilk talebeleri, hı hı. Recep Şentürk ve ben ilk talebeleri olarak Marmara İlahiyat'a girdik. O zaman merkezi yerleştirmeyle değil, puanla evet. alıyordu ilk sene.
Yani Yüksek İslam Enstitüsü'nün sondan ondan sonra ilahiyat olduğu zaman. Olduğunda, peki niçin Mekke'ye gittiniz? Yani ilahiyatı bitirmeden, Marmara ilahiyatı bitirmeden.
Şimdi Marmara İlahiyat'a hocalarım, Seyit Ahmet Olgun hocam başta olmak üzere, Ali Nar hocam evet. ve Ali Gedik hocam vardı. Bu hocalarım özellikle benim bu Arapça heyecanımı deyim yerindeyse gaza getiriyorlardı. Sen evet. İmam-ı Azam olursun. Sen evet. bu ülkede din senden sorulur filan. Seyit Ahmet Olgun hocam özellikle Allah razı olsun. Şimdi o da gülüyor, ben de gülüyorum o sahnelere. Beni ciddi ciddi inandırmıştı. Yani Diyanet filan benim için ne ki ya, onlar hep talebem olur filan diye. Yani 100 bile anlattırdılar bana, 10 bile olacak halim yok.
Ama hocam
yok,
bir öğrenciye diyeyim. Misyon biçmek bir hoca için ne kadar önemli bir şey. Yani işte hedef göstermek.
O minnetle evet. anıyorum. Evet. Ali Gedik hocam vefat etti.
Çok özür dilerim, sözünü unutmayın. Bir de çok affedersiniz ya, senden adam olmaz, senden bir köy kasaba olmaz diyen öğretmen hoca tipi var değil mi? Bir de senden büyük alim olur.
Ben hocalarımdan onu duyuyorum.
Evet yani
bizim Arapça ve diğer meslek dersleri dediğimiz dersleri okutan hocalarım, benim kulağıma öyle bir söz evet. gelmedi. Hatta Sezai Özel diye bir hocam vardı. Arapça'da çok şey öğrendim ondan, Allah razı olsun. Başka talebelere hiç puan kırmadığı şeylerden benden bir puan kırar, ağlattırırdı beni. Nurettin Yıldız 9. Bunu niye yaptım biliyor musun? Bu gereksiz yere üstün koymuşum buraya derdi. Halbuki millet cümleyi yazmasa puan kırmıyor. Hemen sen İmam-ı Azam olacaksın, yakışmazsın.
Hedef yani. Büyük olunca küçük hatalarda büyük oluyor.
Yani çok minnettarım. Yani evet. Mekke'de 7 sene kaldım. Annem babamı hatırlar gibi hatırladım hocalarım. Çünkü orada hep karşıma iyilik olarak çıktı bunlar.
Evet.
Yani düşünebiliyor musun? Araplarla gittiğim sene oturup muhabbet ediyorduk. Gittiğim sene fıkıh bölümünde doktora tezlerini incelemeye başladım. Benim için nasıl bir nimet oldu elhamdülillah. Evet. Yani bunları sanki böyle insan kendini övmek için anlatır gibi oluyor da bunlar, rahatsız oluyorum ama Allah-u Teala'nın evet. bildiği bir meseledir. Kardeşlerime örnek olsun.
Aynen istiyorum. Hocam, yani günümüz özellikle ilahiyat bölümünü okuyan
yani kardeşlerimize. İmam Hatip'te öğrenilmez deniyor ya, ilahiyat evet. öğrenilmez. Kardeşim ben nerede öğrendim?
Evet.
Yani ben öğrendim, ben Arapça medresesi görmedim. Babamın da vakti olmadı. Nurul İzal kuru kuru ezberletti bana bir evet. Arapça mantığıyla değil. Ama Allah lütfetti. İmam Hatip'teki hocalarım, ben de bu yıldızı gördüm. Mesela Riyazu Salih'in ezber biliyorum. Ahmet Maşallah. Davutoğlu, rahmetullahi aleyh, başbakan değil.
Evet.
Muhaddis olan evet. Ahmet Davutoğlu, Ali Nar hocamla oturur kalkardı. Bir gün dedi ki bana, gel seni dedi bir Osmanlı hocası göstereyim dedi. Sen beni hoca zannediyorsun diye. Gittik Ahmet Davutoğlu, Gazi Osman Paşa'da, evet. Bağlarbaşı diye bir yerde otururdu. Gittik. Bana, Bismillahirrahmanirrahim, hafız mısın dedi. Hafızım dedim. Oo, çok güzel dedi. Bir Kur'an oku dedi. Okudum bir Kur'an. Yaptı böyle. Dedi. Dedim hocam işte hafızım dedim. Dedi Riyazu Salih'ini biliyor musun dedi. Yok dedim. Hmm. Oğlum dedi, insan Riyazu Salih'ini bilmeden dedi bir eli var öbür eli yok demekti. Sen Riyazu evet. Salih'ini ezberledin. Ya yeri nur olsun ya. Halim bu işte.
Evet.
Yeri nur olsun.
Hemen tespit yapmış
dedim,
nokta atışı.
Hemen kitap lazım. Neyse Ali Nar hocam bana bir Riyazu Salih'ini buldu. 8 ayda mı ezberledim Riyazu Salih. Evet.
2000 hadis var hocam Riyazu Salih.
1800 civarında. Mükerrerler çıkınca daha
evet,
az.
Evet.
Ondan sonra benim bir ekibim vardı böyle çete gibi.
Evet.
Oturduk o ekiple, siz de ezberleyin dedik. 8 kişi Riyazu Salih'ini ezberledik.
Ya ne kadar
hep
güzel.
Beraber. Ahmet Davutoğlu hoca bize tören yapmaya geldi. İmam Hatip Lisesi'nin camiinde hepimize tören yaptı. İcazet, ilk icazetimi
evet.
17 yaşında Ahmet Davutoğlu hocadan aldım.
Hocam icazet demişken, bu arada icazet aldığınız hocalarımızda hem bir rahmetle yad etme noktasında Ahmet Davutoğlu hocamız
Riyazu var. Riyazu Salih'in icazetini Ahmet Davutoğlu
evet,
hocamdan
Emin Saraç hocamız
Emin
var.
Emin Saraç hocamdan Sahih Buhari icazetini aldım.
Evet.
Sahih Buhari hocamdan 9 senede okudum, icazet aldım. Ondan sonra Ebu'l-Hasan en-Nedvi rahmetullahi aleyh'ten evet. genel icazet aldım. Abdülfettah Ebu Guttu hocamdan da kitaplarının icazetini aldım. Türkiye'de okutmak hakkıdır evet. diye icazet verdi. Babamdan da diğer icazetleri
diğer
aldım.
Babamın icazetini.
Hoca yok, fıkıh icazetini babamdan aldım. Çünkü Dursun Efendi'den intikal eden fıkıh icazeti var. Kur'an üzerine bir icazetim yok. Yani ancak yüzünden okuyabiliyorsun.
Estağfurullah. Evet hocam, sohbet devam ediyor inşallah. Biz ümit ediyoruz ki, programımızın başında da söyledik, başka zaman dilimlerinde sizinle başka konularda sohbet ederiz. Kitap Dünyası programının birinci bölümünün sonuna geldik. Zira ikinci bölümde aslında konuşacağımız şu an önümde en azından bir kısmı olan sizin telif ettiğiniz kitaplar var. Biraz da şöyle kitaplarınızdan konuşalım, sizin yazı hayatınızdan konuşalım inşallah. Evet. Kıymetli dinleyenler, muhterem Nurettin Yıldız hocamızla birlikteyiz birinci bölümde. Muhterem hocamızın ilmi hayatını, öğrencilik hayatına kısaca bir temas etmeye çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. İkinci bölümde de hocamızın kaleme almış olduğu kitaplar üzerinden bazı mevzu. Hocam, şimdi ikinci bölümde programımızın hakikaten biz sizin kaleminizin de Allah razı olsun bereketli olduğunu, böyle yeni ifadeyle üretken bir müellif olduğunuzu kitaplarınızdan da görüyoruz. Bu manada Tahlil Yayınları'na da ayrıca teşekkür ediyoruz. Kitaplarınızı ve diğer farklı kitapları neşrediyor yayın evi olarak. Benim elimdeki listede, tabii bu güncel bir liste olmayabilir, 25 tane telif eserleriniz var, 10 tane tercüme eserleri, bir de yakın zamanda yayınlanacak 7-8 tane eserinizin ismi var. Bunlardan da olabilir, yani ilave de olabilir tabii. Ama yani hakikaten bu kadar bir eseri, bu kadar işin arasında, ki işi vaktinden çok olanlar diye bir kitabınız var, 4 cilt, onu evet. da eklersek 30, ki bazı kitaplar burada ciltli olarak var, 25 tane var ama daha da fazla. İlk yazmaya, yani yazı yazmaya, tercüme olarak ifade etmiyoruz onu, biraz önce söyledik, İmam Hatip Lisesi'nde yaptınız dergilerden tercüme, ama hani ilk yazmaya ne zaman başladınız, ne zaman karar verdiniz? Yazmak, yazma eylemi, yazma fiili sizin için ne ifade ediyor?
Yani yazma, bir defa birinci bölümde konuşmuştuk. Latince yazmamı babam yasaklamıştı.
Evet.
Ben korsam bir şekilde kendi kendime, böyle akşam babam yattıktan sonra bir şeyler bulup, gizli bir şeyler okumayı öğrendim. Kemalettin Tuğcu'nun ilk romanlarını bulup korsam bir şekilde okudum ilk defa. Arkasından kendim hatırat yazmaya başladım. 8-9 yaşlarında. Ne hatırat evet. olacak ama bir şeyler yazıyordum.
Günlük tutuyordunuz
bulduk, yani. Günlük tutuyordum. Buldukça babam onları yırttı. Her birinin de faturası çok ağır oldu. Bunlarla niye meşgul oluyorsun diye. Bir defa Kemalettin Tuğcu'nun bir romanını buldu. Onu belki 100 parça yaptıktan sonra bunu burnuna mı sokayım, ağzına mı sokayım bunları dedi. Sonra neyse, bu vakit alır, ders çalışsan sonra evet. görüşürüz. Yani onu burnuma sokması vakit alır diye, ders çalışamam o arada diye affetti. Ya da erteledi suçumu. Yani yazma kabiliyeti evet. fıtri olur diye bir miktar düşünüyorum. Yani herkes yazabilir ama bir zevk olmalı. Bu şiir de öyle, hı hı. konuşma da öyle. Yani Allah-u Teala'nın bir kabiliyet vermesi gerekiyor her şeyden önce. Bu kabiliyetle beraber kul da gayret etti mi oluyor. İlk basılacak tarzda yazı çalışma Mekke'de oldu. Mekke'de Muhammed Kutub'un kitaplarını tercüme ettim.
Türkçe'ye tercüme
evet. ettim. O tercüme matbaaya giren bir kitabın üstünde mütercim olarak da olsa ismimin olmasını ortaya çıkardı. Bu bana bir büyük cesaret verdi. Mekke'den farklı isimlerle Milli Gazete'ye yazılar yazdım. Yeni Devir gazetesi çıktığı
zaman. Kaç yılı hocam?
80-90 arası.
Evet,
zaten.
O yıllarda 80-90 Milli Gazete.
Milli Gazete ve Yeni Devir gazetesinin devam ettiği zamanlarda yazılar yazdım.
Orada onlar tercüme yazılar mıydı?
Yok, telif
yazılardı.
Telif yazıyordum.
Hangi konulardaydı daha çok?
Şimdi... Yani, ben doğdum doğalı bir siyaset merakı var bende. Evet. İslam siyaseti üzerine, hilafetten şura vesaire, o konular evet. ilk yazılarım onlar üzerine oldu. Evet. O kitaplardan da çok okuyordum, etkileniyordum onlar. Sonra Risale Yayınları arasında çıkan Sosyal Bilimler Ansiklopedisi var. Onun din, fıkıh ve İslam tarihine ait 50'ye yakın maddesini yazdım o ansiklopedinin. Burada bir küçük not düşeyim. Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Bir ansiklopediye bir madde yazmak, kitap yazmaktan zor.
Evet.
Çok zorlandım onları yazmakta. Ama o zorluk beraberinde bir kalem akıcılığı da getirdi. Daha sonra Vehbe Züheyl'in İslam Fıkıh Ansiklopedisi'nin ilk cildini tercüme ettim. Arkasından tefsiri geldi. Ondan da bir cilt tercüme ettim. Heyet olarak yaptığımız tercümeler. Dış Politika diye az çıkan ama çok akademik bir dergi çıkardık 5 arkadaş ve Mekke'deyken. Bu da Risale Yayınları arasında çıkmıştı. Onda da hem tercüme yazılarım vardı, hem araştırma yazılarım çıkıyordu. Böyle 10-15 sayfalık araştırma yapıyordum. 3 ayda bir çıkıyordu o dergi. İlk milli oluş mu diyelim ya da evet, kalemimle matbaanın buluştuğu ilk sahneler bunlar.
Evet. Şimdi hocam şöyle bir parantez açarak ben farklı bir soru da sorayım. Kitaplarınıza baktığımızda hem kitapların muhtevası hem kitapların isimleri hakikaten yeni ifadeyle biraz böyle ezber bozan şekliyle, yani İslami konular, sosyal konular ama daha böyle çarpıcı diyelim, daha vurucu ifadeler. Yani klasik bir, hani bizim bildiğimiz ifade tarzından da farklı. Bunun daha etkili olduğunu anladığım kadar düşünüyorsunuz ve muhtevalar da, kitap muhtevaları da buna yakın. Yani siz mesela günümüzde bir Müslüman kimliğini taşıyan yazarların, müelliflerin meselelere nasıl bakması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani klasik bir anlayış var önceden beri gelen. Bir de yeni nesle, yeni çağda yeni şeyler söyleme kaygısı. Ben biraz sizde bunu görüyorum. Yani hakikaten kitaplarınızda.
İnşallah doğru görüyorsunuzdur.
İnşallah.
Şimdi herkesin birisinden etkilendiğini söylememiz gerekiyor. Yani etkilenmemiş olmak mümkün değil. Ashab-ı Kiram Efendimiz'den etkilendi. Hasan Basri sahabeden etkilendi. Herkes birinden etkileniyor. Benim hayatımda Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh, evet, ve Ebu'l-Hasan el-Nedvi'nin çok etkisi var. Kapsayıcı bir İslam, yaralamadan muhatapları konuşma ve yazma üzerine çok etkisi var. Emin Saraç hocamın da bu konuda fiili izi var üzerimde. Özellikle Hasan el-Benna'nın çağın dertlerini çağın usulüyle, yordamıyla konuşmak ama geçmişi de ihmal etmemek gibi bir uslubu kendime şiar ediniyorum. Hı hı. Mesela bir kitap piyasaya çıkacaksa, bunun benzeri varsa, o kitabı ben yazmayı kendime israf görüyorum. Hı hı. Çünkü kitap üzerinden ben zaten rızkımı temin etmiyorum. Hizmet edeceğim. Bu hizmeti mesela Erkam Yayınlar'daki filan kitaptan alalım arkadaşlar diyorum. Çok basit bir misal. Riyaz-ı Salih'in çalışmam var. Bu listede de görmüşsünüzdür. Hı
hı. Evet.
Riyaz-ı Salih'inden 250 hadisi şerifi seçtim. Bir kadının 250 hadis üzerinden peygamberi çocuğuna tanıtacağı bir mantıkla onları hazırladım. 150 kadarını çalıştım. Hı hı. 100 kadar kaldı. Bir türlü elim bunu tamamlamaya gitmiyor. Riyaz-ı Salih'ine giriş diye hep puntolarda görünüyor. Sonunda sileceğim onu herhalde. Çünkü Erkam Yayınları'nda çok güzel bir Riyaz-ı Salih'im var.
Evet.
Benimki o değil. Ama sanki bir gerek yokmuş ikincisine gibi bir his var içimde. Niye ben bunu yazıyorum ki diye. Hem İsmail Lütfü Çakan hocamdan hem Yaşar hocamdan defaatlerce ya böyle bir şey yapacağım, izin verir misiniz? Hı-hı. Memnun oluruz diyorlar. Ama benim elim gitmiyor tekrar. Hı-hı. Bir şey var ya, yaptığım işin tekrar olmamasına özen gösteriyorum. Hı-hı. Başlığında da buna dikkat ediyorum. Mesela gençlik, kadın, aile ve ümmeti Muhammed. Bu dört, hı-hı, kelimede benim bütün çalışmalarım.
Bütün ana sacayetler bunlar.
Gençlik, kadın, hı-hı, aile ve ümmeti Muhammed. Öbür konuların önemsiz olduğu anlamına değil. Her şeyi yapmaya kalkarsam hiçbir şey beceremeyeceğim sonunda. Hı-hı. Bari 3-4 başlık üzerine yoğunlaşayım diyorum. Yani mesela şu anda internette 1000'den fazla konuşmam var. Video, evet, üzerinden. Hı-hı. Sesliler vesairelerle 2000'den fazla bir konuşma var. Tamamı bu maddelere dönüyor. Bu 4 maddeye, evet, dönüyor. Yani gencin imanlı olmasına, gencin zahit olmasına. Hep bir başlık. Çalışırken böyle çalışıyorum. Kitap okurken böyle kitap okuyorum. Benimle oturup bir saat muhabbet eden birisi bunu benden dinliyor. Konuyu o başka tarafa değiştirince ben tekrar bizim sahaya çekiyorum.
Hı hı.
Yani ben deyim yerindeyse ümmetimin bu başlıklarına hizmet edeyim istiyorum.
Çok güzel. Hocam internet demişken sizin bir de fetva meclisi diye bir internet.
Fetvahane yani değil ama fetva meclisi,
evet,
yani
fetva.
Fetvaların konuşulduğu yer, fetva verilen yer değil.
Evet.
Fetva yani verilen yer değil.
Bu siteden de kısaca bir bahsedebilir miyiz? Yani çünkü çok ziyaretçisi olduğunu da biliyoruz. İnsanlar da soruyorlar.
Ramazan'da 45.000'di günlük ortalaması.
Evet.
Ramazan'dan sonra 15.000'e düşüyor. Ramazan'da yoğunlaşıyor.
Orada sistem yani nasıl çalışıyor? Sorular mı soruluyor?
Şöyle, ya da onun kuruluş sebebi 3-4 sene oldu. Çok böyle telefonla soru soruluyor. Soru sorulunca o meşgul ediyor.
Evet.
Arkadaşlar dediler ki, hocam bunu internette çalış sen dediler. Hı-hı. Telefonlardan kurtulursunuz. Çok yoğun çünkü 10 dakikada anlatıyor anlatacağını. Tabii. Sen cevap tabii. verirken bir daha sözünü kesiyor. Telefon tabii. bir tür vakit canavarına dönüştü aynen. şimdi. Evet. Böyle bir daha uygun olur diye onu kararlaştırdık. Derken bir kişi, iki kişi, beş kişi işte günlük 10 bini düşmeyen bir tıklayıcısı çıktı piyasaya. Onlar o siteye soru soruluyor. Sorular sekreteriye geliyor. Sekreteryada gayri ahlaki olanlar tıraşlanıyor. Hı hı. Çok yakın benzeri bulunanlara link veriliyor. Buraya hı hı. bakın siz hı hı. deniyor. Günlük ortalama 50 soru bana geliyor. Bu 50 evet. soruyu günlük vaktime göre bazen 30 tane, bazen 40 tane, bazen de çok birikiyor. 400-500 soru oluyor, birikim oluyor. Aksadığından dolayı cevaplarım. Bir gün o zaman çekiliyorum bir kamp hı-hı. yerine. Hiçbir işle meşgul olmuyorum. Onları cevaplandırıyorum.
Yazılı cevap veriyorsunuz kısa kısa.
Yazılı.
Ya da...
Yazılı evet. cevap veriyorum ama sitenin başında da ilmi tartışma platformu değildir bu. Hı-hı. Alimlerin kanaatlerini kütüphanesi olmayanlara aktarma sitesi izliyorum. Vazifem. Evet. Biz üzerimize tabii. bu uhdemize bu vazifeyi aldık. Evet. Yani ben alim değilim çünkü. Müftü değilim. Hı-hı. Bir fetva verme hak
fetva
ve selahiyet
değilim.
Değilim. Böyle bir hak ve selahiyetim yok. Ne kanuni bir hakkım var.
Tabii ki.
Ne de ilmi kapasitem var.
Kanaat bildiriyorsunuz.
Ama A Müslümanının okuyamadığı Ömer Nasuhi Bilmen'i Rabbim bana okumayı nasip etti. Okuyorum Ömer Nasuhi Bilmen'den cevap veriyorum ama tartışmaya müsait bir hale getirmiyorum. Birisi dönüp kaynağınız nedir diye sorduğunda siz müftülüğe gidin diye onu yönlendiriyorum. Kaynak evet. soranı. Yani evet. tartışmaya girmiyoruz. Bu sitede hayatım değişti benim. Evet. Ümmetime bakışım değişti. Belki fetva meclisi dediğimiz site olmasaydı ben 80 yaşında falan yaşarsam emekli olmayı düşünürdüm. Yeter biraz da namaz kılayım diye. O site yüzünden 180 yaşında da emekli olamayacağım herhalde. Çünkü çok bariz bir şekilde müminlerin ailesi, hı hı. ekonomiye bakışı, dünyayı görmesindeki zafiyetler her gün onlarca defa gözümün önüne geliyor. O site beni bana getirdi deyim yerindeyse.
Evet.
Çok da faydalı bölümü de oldu. Çok derin meselelere müracaat ediyorum. Mesela bir konuda 3 gün 4 gün taradığım oluyor kitapları. Hı hı. Yani ben de yeniden talebe oldum o site sayesinde. Elhamdülillah dua da alıyoruz. Hakaret eden de oluyor. Kanaatini uygun bulmayan hakaret ediyor.
Evet,
yani.
Fetvameclisi.com diye.
Fetvameclisi.com
oradan da dinleyenlerimiz.
Onun bir muadili var. Hı hı. Ailehayati.com diye de var.
Evet.
Aile ile ilgili bölümler oradan yayınlanıyor. Genel fıkıhla ilgili olanlar da fetvameclisi.com'dan yayınlanıyor.
Şöyle hocam bir daha hususi, daha özel bir soru soralım. Nurettin Yıldız hocamızın bir günü nasıl geçiyor? Yani bu kadar faaliyet, bu kadar yazı, bu kadar hizmet alanları var. Yani genel manada hani bir taraftan siz de az önce ifade ettiniz. Hem öğretiyorsunuz, aslında bir taraftan da öğreniyorsunuz. Yani araştırıyorsunuz, okuyorsunuz, yazıyorsunuz, sorulara cevap bulmak için araştırıyorsunuz. Dolayısıyla yani bir günü Nurettin Yıldız hocamızın nasıl geçiyor veya nasıl geçirmeye çalışıyor?
Şimdi bir defa benim haftam 6 gün.
Evet.
Bir günü annem babamın hizmetinde, onların ihtiyaçlarında karşılıyorum. Onlar 60 kilometre ötede oturuyorlar. Hı-hı. Bir gün oraya gidiyor. Dolayısıyla 6 gün yaşıyorum kabul ediyorum.
Ben. Evet.
Eğer çok acil bir durumları yoksa, acil durumları varsa bazen hafta 3 güne iniyor. Bazen hiç haftam olmuyor. Annem hastalandı mesela 100 gün. Hı-hı. Her şeyi bıraktım. Sadece namazları kıldım. Çünkü benden başka erkek çocukları yok.
Evet.
Olsa bile ben kendimi ibadet için onlara hizmete hı-hı. adıyorum. Dolayısıyla 6 günüm var benim haftamda. 4 çocuğum var, ailem var, evim var. Sabah namazıyla bu vakıf odasına geliyorum. Anadolu'ya bir yere gidilecekse o gün tabii oraya kilitlenmiş oluyor.
Evet.
Sabah namazında gelirim. Saat 11'e kadar genelde pek gelen giden olmaz. Kitaplarımı okurum. Bugünkü notlarımı, planlarımı yaparım. Fetva Meclisi'nden epey bir miktar cevaplar veririm.
Gündemi takip ediyor musunuz bu arada?
Hiç gün evimde televizyon yok. İnşallah evet. da olmayacak. 30'dan fazla televizyonda derslerim var ama bende televizyon yok. Haber sitelerine bakmam.
Evet.
Beynimi meşgul etmesin diye Allah razı olsun arkadaşlar bugün şöyle oldu böyle oldu diye haber veriyorlar o yetiyor. Hı hı. Bir ara bir bakayım Müslümanların yayınladığı bir haber sitesine bakayım dedim baktığın zaman o yarım gününü alıyor, zihnini meşgul ediyor.
Doğru.
Ben bakınca da bir şey değişmiyor zaten. Bakınca ben hiç olaylarda düzelmedim.
Ama insanın kendisi değişebiliyor.
Ama beni berbat
anlamda.
Ediyor. Evet. İbadetimi Tabii. de etkiliyor.
Tabii.
Mesela son bir aydır bu Irak'taki olaylardan dolayı namazımda bile huzursuz olduğumu hissediyorum. Evet. Çatlayacak gibi olduğumu hissediyorum. Arkadaşlarıma dedim bu konuları konuşmayın burada yeter
evet.
artık dedim.
Evet.
Yeter. Hatta geçen hafta belki çok özel bir şey olacak ama bir arkadaşın Arnavutköy'de yeri var. Abi dedim çabuk çayı koy geliyorum patlıyorum dedim.
Evet.
İndim baktım araba kullanacak kadar da bir mecalim kalmamış. Başka bir arkadaş dedim hadi gidelim dedim. Gittik orada buyur hocam dediler. Sadece çay içeceğiz ve bir şey konuşmayacağız dedim. Yani.
Evet.
Yani patlayacak gibi oluyor insan. Ama elhamdülillah günümün çok büyük bölümü kitaplarımda geçiyor.
Hı hı.
Telefonlar oluyor. Siteden cevaplar veriyorum. Ve konu araştırıyorum sürekli. Yani gün oluyor 500 sayfaya yakın kitap tarıyorum, okuyorum.
Evet.
Taramadan çok okuyorum. Ama asgari uçakla yolculuğa da gitsem, arabayla hı hı. yolculuğa da gitsem 100 sayfayı düşmüyor okuduğum kitabım. Okumayınca ümmeti Muhammed'e hizmette geri kalıyorsun. Yani malı yenilenmeyen hı hı. bir bakkal gibi oluyorsun. Sürekli okumak gerekiyor. Günümün büyük bölümü okumak, Müslümanların dertleriyle ilgilenmek.
Evet.
Hele kadınların dertleri günün büyük bölümünü alıyor zaten. Yani günlük ziyaretçim yer yer 100 kişiyi buluyor. Geçen
evet.
sizle oturduğumuzdan önceki cumartesi günü ziyaretçim 160 kişiydi.
Maşallah.
160 evet. kişi ve her biriyle tek tek görüşüyor.
Her birinin ayrı bir sıkıntısı, derdi olmuş oluyor.
Her mesela. Birinin ayrı değil. Her birinin aile sıkıntısı.
Aile sıkıntısı. Evet.
Müslümanlar boşuna biz camiler, imam hatipler yapıldı filan işte filan yere Afrika'da kuyu açtırdık diye Hı-hı. avunuyoruz. Hı-hı. Evlerimizdeki kuyular kuruyor bu arada.
Evet, evet, evet.
Evlerimizde sorunlar var. Ya çocuğunu yetiştirmekte zorlanıyor. Az oranda %5 de değil. Hocam nasıl yaparım diye baştan soruyor insanlar. Çok
evet.
az ama. Danışmanlık hizmeti alan yok. Hı-hı. Kurtulmak için çare isteyen var hep.
Evet.
Mesela bu hanımefendiyle evlenebilir miyim? Bu delikanlıyla evlenebilir miyim diye soruyor. Uygun görmedim diyorsun. Peki diyene henüz rastlamadım. Ama Hı-hı. hocam onun faydalı yönleri var sen bakmadın diyor. Yani çok az denecek kadar insanlar danışmanlık almak istiyorlar.
Evet.
Çaresiz kalınca hocaya gidiyor ama ümmetin önünde hizmet ediyorsan eğer çareliyken neredeydin deme hakkın yok tabii. Son nefesine kadar hizmet edeceksin. Bundan da haz duyuyorum. Kıyamet günü benim şefaatçim olacaklarını düşünüyorum.
İnşallah.
Yani kıldığım namazlar kadar belki değil ama dayaktan kurtardığım ya da yuvasının kurtulmasına Allah'ın beni vesile kıldığı kadınların dualarına çok minnetle bakıyorum. Yani Rabbim hamdolsun Allah bana nasip etti. Dua alıyorum. Hele
evet.
kadının duasını almak zor biliyorsunuz. Yani bir erkeğin bir kadından dua alması.
Evet.
İnşallah yani günüm böyle hayırla geçiyor diye umuyorum. Bazen arkadaşlar toplantı var filan diye çağırırlar. Oralara da giderim.
Kitaplarınızı mesela sizin sohbetleriniz de var. Yani sohbet notlarından oluşan da kitaplarınız var. Hususi hazırlanan kitaplar da var değil mi? Yani
şimdi Kıblegah genel... Evler yaptığım evet. aile derslerinden oluşuyor.
Evet.
Anahtar Cevaplar diye bir kitabım Hı-hı. var. Gençlere verdiğim cevaplardan oluşuyor. Şimdi Ömer Müslümanlığı diye bir kitabım inşallah çıkacak.
İnşallah.
O benim Ömer bin Hattab deyince tüylerimin diken diken olmasından kaynaklanan tuttuğum notlardan oluşuyor.
Evet.
İnşallah.
İnşallah. Hocam şimdi programımızın sonuna geliyoruz. Televizyon programlarınız ayrıca devam ediyor. Konferanslarınız.
Benim televizyon programım yok.
Yani
buradaki dersleri evet. internetten alıp yayınlıyor.
Yayınlıyorlar televizyonlarda da.
Özel biz... program olarak sadece Ahmet Taş Getiren abiyle Erkam'da
Erkam Radyo'da İslam'dan hayatı ölçüler yapıyorsunuz. Evet.
evet.
Şimdi biraz önce programımızın içerisinde hani icazet aldığınız hocalardan bahsettik. Allah razı olsun onlardan. Şu an böyle halka dersi olarak devam ettiğiniz dersler var mı? Nerede yapılıyor? Yani Nurettin Yıldız hocamızı zın sohbetlerine iştirak etmek isteyen kardeşlerimiz sizi nerede bulur? Hangi zaman dilimlerinde bulurlar?
Şimdi
o konuda da bir...
ben bir masada oturmaya henüz Allah beni nasip etmedi. Mobil çalışmak zorunda kalıyorum. Yani bu yılın Ocak ayından bu 8. ayına kadar 200 civarında konferans için İstanbul'dan çıkmışım ben.
Maşallah.
Yani evet. Çok yoğun bir şekilde dışarı çıkıyorum ama önümüzdeki yıldan itibaren bu programı bırakacağım. Yani bu şekilde çıkmayacağım. Rabbim müyesser kılarsa Şatibi'nin El Muvafakatından icazetim var. El Muvafakatı usulü fıkıh ilmi olarak kameralara da kaydedilecek şekilde okuyacağım. Oradaki talebelere ilk defa bir icazet düzeyinde beraber ders çalışacak diyelim, ben kendi ders verecek demeyeyim de ders çalışacak bir çalışma yapacağım inşallah. Ama şu ana kadar yani sabit, haftanın şu günleri sabit olamadım hiçbir türlü.
Evet, inşallah. Hocam aslında konuşacak çok şey var, henüz daha kitaplara da girmedik. Kitapların her birisi ayrı bir konu. Ben müsaadenizle birkaç kitabınızın en azından ismini zikredeyim burada. Siz Kıblegah Evleri söylediniz. 15. baskısı yapılmış benim elimdeki kitapta.
Kaç daha, baskıdır bilmiyorum.
Evet, daha fazla yapılmıştır şüphesiz. Anahtar Cevaplar diye bir kitabınız var. Ayrıca Bu Zamanın Sabrı, ondan sonra Rahmetin Kapısında işi Vaktinden Çok Olanlar 4 cilt yayınlanmış. Mümin Kimliğimiz, Edep ve Amel, bu şekilde gidiyor. Anahtar Cevapları zaten söyledik. Medine Raporu, Baldan Tatlı Sözler, Aile Davamız, Mahrem Cevaplar, Namaz Muhasebesi, böyle uzayıp gidiyor kitaplarımız. İnşallah dinleyenlerimiz, bizleri şu an dinleyen kardeşlerimiz kitapları hem Seçkin Kitapçılar'da hem de Tahlil Yayınları'ndan temin edebilirler değil mi hocam?
Yani ben, evet. Böyle sen kitap reklamı yapıyor.
Yok hocam, bizim programımızın susiyeti bu aslında. Bir yönüyle kitapların da ulaşması noktasında.
Tahlil Yayınları diye internet sitesi var.
Tahlilyayınları.com adresinden kıymetli dinleyenler kitapları temin edilebilir. Hocam hem Erkam Radyo dinleyenlerine hem de kitap dünyası dinleyenlerine ve kitapla irtibatını sürdürmek isteyen kardeşlerimize programımızın aracılığıyla son olarak düşünceleriniz neler olur, neler söylemek istersiniz?
Ya isterseniz hep düşüncelerimizi söyledik, biz de dua talep edelim, daha iyi olur.
İnşallah.
Bize dua etsinler kitap okuyanlar, kitap sevenler olarak. Çünkü okuyoruz, konuşuyoruz, yazıyoruz da dua alamıyorsak ne yapayım ki ben bu kitapları?
Şöyle o zaman daha şey bir soru, bu soruya cevap verip vermemekte muhayyersiniz.
Buyurun.
Evet, bir delikanlıya kitap tavsiye edecek olsanız 1-2-3 sıralamada hangi kitapları tavsiye edersiniz? 1., 2., 3. kitap.
1., 2., 3. ve 100. ve 500. İlmihal okumayan başka kitap okumasın.
Okumasın diyorsunuz, evet.
İlmihal bir Müslümanın farzı ayın bilgisi demektir. İlmihal okumayanın hiçbir bir şey okumaya hakkı yok. Hakkı yok. Hani Şafii mezhebinde var ya, kazası olanın sünnet kılmaya hakkı yok.
Evet.
Hanefi mezhebinde böyle değil de. Yani ilmuhal bilmek, taharetten, namazdan, oruçtan, zekattan, farz olan şeyleri bilmek gerekiyor. Hatta meal okumaktan önemli bu. Yani Fatiha suresinin tefsiri ikinci konu. Tahareti bilmeyen abdestsiz zaten Kur'an'a tutamaz ya. Şimdi ilmuhal okuyalım, ders yapalım deyince insanlar daha profesyonel şey, sanki şirket kuruyoruz da profesyonelmiş. İlmuhal
evet.
Edep kitabı demek de değildir.
Evet.
İlmuhal ümmeti Muhammed olarak Hristiyan'dan, Yahudi'den akidede, amelde, adapta farkımız demektir bize.
Aynen.
Ama ne yazık ki ilmuhal kadın kitabı gibi
öyle bakılıyor.
İkinci sınıf görülüyor. İkinci olarak da bir hoca efendinin nezaretinde İhya-i Ulumuddin edebi de görmek lazım.
Evet.
Gazali'yi tanımadan da yola gidenler onun bunun hakkıyla Rablerine giderler. Allah muhafaza buyursun. Sonra kütüphaneler dolu zaten.
Gider inşallah. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Allah razı olsun.
Zaman ayırdığınızdan dolayı.
Allah
razı olsun. Kıymetli dinleyenler, Kitap Dünyası programında muhterem Nurettin Yıldız hocamızı misafir ettik. İnşallah konuştuklarımız istifadeye medar olur. Hocamızın kitaplarını ve sohbetlerini gerek internet aracılığıyla gerekse basılı kitaplarını da inşallah alır, detaylı ve dikkatli bir şekilde okumuş oluruz. Bir sonraki Kitap Dünyası programında buluşmak ümidiyle hepiniz